Ayrım 14. Kalburun üstündekiler. Göl başında doktordan 1,5 dönüm bahçe içerisinde şahane villa. 110 milyar. İlan biraz komik. Villanın doktordan olmasının önemi nedir? Hijyenik olduğu anlamına mı geliyor? Ben bu kısmına takıldım. Eşim 1,5 dönüm bahçeye ve şahane villaya. Sonuç gidip görmeye karar verdik. Şahane villanın altında yazan cep telefonu numarasını aradım. Aynen şu cümleyle açtı. Buyurun, ben Doktor Kadir Hikmetlioğlu. Ben de Kabzımal Tayyar, villanıza talibim diyecekken komedyenle komedyen olmanın gereksizliği düşüncesiyle sadece satılık evini görmek istediğimizi söyledim. Aslında görmek isteyen karım. Ben korktuğum için zorunlu olarak ona eşlik edeceğim. Her türlü mal alımından nefret eden bir kişiliğe sahibim. Daha doğrusu para ödeme kısmına tahammül edemiyorum. Örneğin marketlerde. Pazarlama başlığı altında ne tip bir kara büyü kullanıyorlarsa insanın tadına bakılmış zeytinlerin çekirdeklerini bile alası geliyor. Ne olduğunu anlamadan alışveriş arabasını tepeleme dolduruyorsun ve kasaya geldiğinde büyü birden bozuluyor. Sökül paraları. O saatten sonra beni kandırdınız deyip geri boşaltamazsın arabadakileri çünkü karından korkarsın. Doktor Kadir Hikmetlioğlu benim ev, onun villa dediği şeyin adresini vermeden önce 2 fasıl reklam geçti. Adres biraz dağınık. Mis villaları, Haymana yolu, Aqua Park, Atlı Spor Kulübü ve bunların her birinden sonra virgül niyetini aynı nakarat. Cumhurbaşkanımızın villasına yakın efendim. Benim tanıdığım bir tane cumhurbaşkanı var, onun da villası Çankaya'da. Cumhurbaşkanının emekli olduktan sonra oturacağı ev var ya göl başında, orayı kastetmiştir, dedi eşim. Yani doktor yalan söylemiyor. Ayak diriyorum hala. Herif belki de jinekolog, ürolog, gastroenterolog ya da buna benzer bir şey. Uzmanlığını bilmediğimiz bir doktordan nasıl ev alırız? Bu ciddi uyarıyı ciddiye almadı eşim. Peki son bir şans. Ya cumhurbaşkanı kötü bir komşuysa? Kafasına dayanıp kavga edemezsin. Polise de gidemezsin. Birleşmiş Milletler'e mi şikayet edeceksin ülke protokolünün en tepesini görmüş adamı? Eşim villanın fiyatının çok hesaplı olduğunu düşündüğünden kimseye kaptırmamak için hemen çıktık yola. Ona düzenli biçimde kilometreyi gösteriyorum ki gözü korksun. 10, 15, 20 ıssız bir yol ayrımı. Sol taraf İncek, sağ taraf Tuluntaş. İncek olmadığını biliyoruz. Öyleyse sağ deneyelim dedik. Bizimle aynı kararı vermiş en az 30 inek çıktı önümüze. Hayır hayır, kimseye hakaret etmiyorum. Bildiğimiz ineklerden bahsediyorum. Herhalde başkasına kaptırmaktan korktukları bir villayı görmeye gitmediklerinden hiç acele etmiyorlar. Yolu motorlu taşıtlarla paylaşmaya da niyetleri yok. Bir düzine araba dizildik, ikinci viteste gidiyoruz. Herkes terbiyesini Hindistan'da almamış tabii. Arkalardan bir cip feryat figan bozdu kamuoyu. Başlarındaki amcaya kalsa yine yol vermeyecekti de hayvanlar uzlaşmalı çıktı. Bastık gidiyoruz. Kilometre işlemeye devam ediyor. Sola dönen, daha doğrusu yoldan çıkıp soldaki buğday tarlalarına giren arabaları gösterdi eşim. Onları takip etmeliymişiz. Onları niye takip edelim? Bizim buralarda tarlamız yok ki. Önümüze çıkan Atlı Spor Kulübü tabelası itirazımı hükümsüz kıldı. Atlı Spor Kulübü'ne herkesin atıyla geleceğini düşünmüşler herhalde. Sadece iz belli, yol yok. Eşime böyle saçma bir yerden saray bile alınamayacağını söyleyip dönmeyi teklif edeceğim ama geri viteste kilometrelerce gitmeyi göze alamıyorum. Yolun genişliği dönmeye bile yetmez. Bak ileride evler var dedi eşim. Hangi akıllı onları oraya dikmiş de tarlaların ortasında ada gibi bir öbek ev. Orası mı acaba? Eşimin sorusuna inşallah diye yanıtladım içimden. Neticede helikopter alana kadar kullanamayacağımız bir eve 110 milyar veremeyiz. Helikopterin sıfırına güç yetmez, ikinci elini de doktordan bulmak lazım. Kurtuldum diye sevinirken önümüzdeki yokuşu aştık ve birden lüks yapıların arasına düştük. Ama ne lüks, adamın biri gemi şeklinde yapmış evini. Denizci feneri bile var. İnsan komiklik uğruna bunca paraya kıyar mı? Tam gülerek geçerken güvertedeki kaptanla göz göze geldik. İkinci Nuh tufanı koptuğunda gülen ben olacağım dercesine bakıyor. Mimari birikim ister. Kaptan, param var mı? Var. Kim tutar öyleyse beni? Demenin sonu, bozkırın ortasında gemi inşa etmeye kadar varır işte böyle. Başka biri de kale surlarıyla çevirmiş binasının etrafını. Tamam, şehir dışına çıkmışsın, güvenlik önemli ama Moğol istilasına dayanabilecek standartlarda korunmak da biraz saçma. Kocaman bahçe içinde çirkin bir evin önünden geçerken, içerideki 2 azman köpek korkunç havlamalarla eşlik etti bizim arabaya. Yeni yetişen, mizah duygusu gelişkin aristokratların malikanelerini geride bırakıp bir köyün içine geldik. Etrafımızdaki adam gibi evler, köylü bu civarın aklı başındasıdır diye fısıldıyor kulağıma. Yine sağ ve sol arasında tercih yapmamız gerekiyor. Arka arkaya 3 kişiye sorduk, hiçbiri bilemiyor mis villalarının yerini. Kimsenin bilmediği perili bir köşk işte. Dönelim artık dedim eşime. Cumhurbaşkanının evini sorsana dedi. Sordum ve daha ilk denemede maalesef yanıt aldım. Sola döndük ve tekrar ikinci sola. Bu defa daha da fazla buğday tarlalarının arasındayız. Elimi camdan uzatsam başak toplayabileceğim. İleride bitmemiş bir site görünüyor. Eğer bizim Kadir Hikmetlioğlu'nun bahsettiği ev oradaysa en az 110 milyarlık daha işi var. Asfalt masrafını da katmıyorum üstelik. Arabayı aşağıdaki yolun kenarına bırakıp buraya eşek sırtında gelip gideceğimizi varsayıyorum. Sitenin önünde bir araba karşıladı bizi. Yolu kullanmak için sıralarını bekliyorlarmış. Önlerinden çekilmek karşılığında mis villalarının yerini gösterdiler. Sağdaki yeşil çatılı evler. Neden yeşil? Maksat komiklikse gemi sahibine göre epey ucuza ulaşmışlar amaçlarına. Karım cehaletimi yüzüme vurarak çürüttü bu teorimi. Rengin ötesinde avantajları olan özel çatılarmış onlar. Mis villalarıyla aramızda sadece bir tarla var. Vurup geçsek karşıya bir yolda biz açacağız. Henüz oturacağımız kesin değilken bayındırlık faaliyetlerine başlamak saçma olur diye yapmadım bunu. Adama yol verip 40-50 minik manevrayla geri döndüm. İşte mis villalarının önündeyiz. Girişteki bekçi kulübesinin camından başını uzatan amcaya Kadir Bey'in evine bakmak için geldik dedim. Orta sırada soldan üçüncü, bodrum kapısı açıkmış. Bu tarifin ardından sitenin içine ayak bastık. Eşimin görüntüden etkilendiğini acıyla fark ettim. Etraflarındaki bahçeleri şimşirlerle ayırmışlar birbirlerinden. Bahçeler bayağı geniş değil mi? Dedi eşim. Evet, bütün buğdayımızı çıkartabiliriz. Gülmedi. Evin ekilmemiş uçsuz bucaksız arazisinden dolaşıp arka taraftan bodruma indik ve hemen 110 milyarın üzerine saymaya başladım. Duvarlarla taban, kaba sıvada, yerler şap, masraf çok. Bak burayı hobi odası yaparız. Şu küçük odayı da sauna. Sauna mı? Masraf sandığımdan da çok. Giriş katına çıktık, orası da tam takır. Her ayrıntıyı ayrı ayrı saymaya gerek yok. Evin içi tamamen yapısız. Dış duvarları çevirip boyamışlar sadece. Bu kadarı bitmiş bir yapıya şahane villa demek de ne oluyor doktorcum? Yapısız olması iyi değil mi hayatım? Kendi zevkimize göre seçeriz her şeyi. Öz karım diyor bunu. Onca parayı buraya döktükten sonra beni villanın bahçesine gömmen gerekir. Dışarı çıkınca hemen karşı taarruza geçtim. Bütün kalbimle inanarak söylüyorum ki bu site bir mimari hata. Tıpkı buraya gelene kadar gördüğümüz komşular gibi. Şehirden çıkıp gavurun öldüğü yerden de uzağa geldikten sonra neden apartmanda oturayım? Her ev 4 katlı, içine asansör lazım. Madem arsan büyük, zemine yayılsana. Sonra 3 tane banyoya ne gerek var? Hepsine ayrı fayans, hepsine ayrı küvet, hepsine ayrı lavabo, hatta hepsine ayrı diş macunu ve dolayısıyla çok para. Saçma. Evinde basketbol takımı beslemeyenler için tamamen gereksiz masraf. Bunları eşime anlatırken karşı binanın orta katındaki teras takıldı gözüme. Dönüp baktım, bizimkinde de var aynısı. Biz gezerken teras balkonu gördük mü? Hayır, görmedik dedi eşim. Tekrar girdik doktorun baş belası villasına. Tuhaf yine tuhaf. Dışarıdan bakıp gördüğün şeyi içeride bulamıyorsun. Sonunda ben çözdüm bulmacayı. Kapı koymamışlar hayatım. Olur mu canım? Evet, aynen öyle. Biraz yüksekçe bir yere çıkıp karşı binaya bakınca balkonun fayanslarını, hatta duvardaki duyu bile görebiliyorum ama kapısı yok. Hemen kaçmak için bundan iyi sebep olur mu? Balkon yapıp kapı koymayı unutan bir zihniyetin eseri bu evler. Saçmalama, vardır muhakkak bir sebebi dedi karım. Kılıbık bir erkek olarak sustum. Bak adam bahçesinde çalışıyor, hadi gidip bilgi alalım. Komşu villayı gösteriyor. Çaresiz takıldım peşine. Evinin dibine kadar sokulduk, bizi fark etmedi amca. Kendini fena kaptırmış çapaya. Kolay gelsin diye 2 kez bağırdım, başını kaldırıp bakmadı. Hareket ediyor olmasa heykel diyeceğim. Sonunda içeriden bir bayan çıktı, karısı herhalde. Şu evle ilgilendiğimizi söyledik, bilgi alıp alamayacağımızı sorduk. Teyze öyle abartılı bir biçimde sevindi ki bizi birine mi benzetti diye şüphelendim önce. Sonradan jeton düştü. Kuş uçmaz, kervan geçmez çölün ortasında insan yüzüne hasret tabii kadıncağız. Bu konuyu da ilk fırsatta karımın dikkatine sunacağım. Gelin çocuğum gelin, amcanız her şeyi anlatsın size dedi teyze ve Bahri diye öyle bir bağırdı ki 30 kilometre ötede şehirdeki bütün Bahriler beni kim çağırıyor diye irkilmiştir. Dibimizdeki Bahri amca ise bir ses mi duydum gibisinden başını kaldırıp etrafa bakındı sakince ve nihayet bizi gördü. Bak bu gençler doktorun evine müşteriymişler. Yanımıza gelince onun aslında Bahri dede olduğunu gördük. Bu yaşta öğlen güneşinin altında aralıksız çapa salladığına göre akşam olmadan ölmeyi kafasına kesin koymuş olmalı. Bahçeyi çapalıyorum zannederken belki de mezarını kazıyor adamcağız. Sorun ne istiyorsanız anlatayım deyip hayatın sırrını bilen cömert bir filozof edasıyla baktı bize. Teyze gururla seyrediyor kocasını. Kaç üye var burada? Aklıma başka soru gelmediğinden bunu sordum. Aslında terasın kapısından başlayacaktım ama adam şimdiye kadar fark etmediyse yüreğine inmesinden korktum. 53 üye varmış. Öyle böyle 53 üye değil yalnız. Mimar, doktor, emekli albay, profesör ve benzerleri. Bahri Dede benim sorularımı beklemeden anlatmaya devam etti. Aidatlar önümüzdeki senenin Mayıs ayına kadar, yani 11 ay daha aynı seviyede devam edecekmiş. Ondan sonra toplanıp ne yapalım diye karar alacaklarmış. Aidatlar deyince huylandım. Aidatlar şimdi ne kadar? 1 milyar. Hadi be! Karıma baktım yan gözle. 1 milyardan pek etkilenmiş görünmüyor. Tamam, inşaatın kalanını kooperatif yapıyor olsa o para normal ama çevre düzenlemesi için 1'er milyar çok değil mi? Kesin bir pislik var diye düşündüm. Kalan işleri herkes kendisi yapıyor demişti Kadir Bey dedim. Evlerin kalan işlerini herkes kendisi yapıyormuş ama daha havuz inşaatı, spor sahaları ve sosyal tesisler devam ediyormuş. Ben ikna olmuş değilim. Yönetim nasıl? Kafamdaki gerçek soru aynen şu. Adamlar çalıyorlar mı? Bahri Bey de beni anladı zaten. O şimdiye kadar çok kooperatif üye olmuş, hepsi de sahtekar çıkmış. Buna bitmeye yakın girmiş ve yönetimden çok memnunmuş. Bitmeye yakın deyince siz de mi yeni aldınız dedim. Ben deyip gözlerini kapatarak düşündü bir süre. 99'da aldım. Son 6 yıla bitmeye yakın diyor. Önceki kooperatifler zaman mevhumunu zedelemiş adamcağızın. Belki o da bizim yaşlarda girdi bu maceraya ama ancak 90 küsur yaşında alabildi eline çapayı. Evin içine ne kadar masraf gerektiğini sordum. Yalnız kombiyle peteklere 10 milyar verdim dedi. Petekler altın kaplama mı diye düşündüm. Sadece zemin katı bitirip girmişler. Zaten herkes aynını yapıyormuş. E madem öyle üst tarafına niye para verdiniz? Depremde tepenize çökecek birkaç kat olsun diye mi? Ve son soru. Şu orta kattaki terasların kapısı neden yok? Onları imardan sonra açacağız. Neden? İmarda oraya balkon izni yok. Peki imar için geldiklerinde nasıl açıklayacaklar bunu ilgili memura? Benim de merak ettiğim şeye bak. Sen o memurla gerektiği gibi ilgilen, çatısı aşağıda, bodrumu yukarıda bir evi bile açıklarsın. Bahri Bey'e cömertçe sunduğu bilgiler için teşekkür edip ayrıldık yanından. Çapasını alıp yine bahçeye saldırdı. Sitenin içinde dolaşmaya başladık. Müstakbel komşularımızdan bir çift bizi zorla evlerine soktu. Önce konukseverliklerinden zannettim, sonra anladım ki karı koca sapıkmışlar. Yo yo, öyle tehlikeli türden değil. Domates, hıyar, kabak ve benzerleriyle bozmuşlar kafayı. Evin her tarafı bunlarla doluydu. Siz hiçbir evde televizyonun üzerinde biber, sehpaların üzerinde domates gördünüz mü? Buyurun buyurun, tadına bakın lütfen. Benim sevgili aristokrat karıma katır kutur hıyar, çapur şupur domates yedirdiler. Nasıl? Yedirdiği her numuneden sonra bunu soran bay ve bayan bekledikleri tepkiyi vermezsek ya bizi öldürecek ya da kendileri kahırlarından öleceklermiş gibi bakıyorlar gözlerimizin içine. Üzmüyoruz onları, nefis. Ne pazarda ne markette böylesini bulmak mümkün. Sırf şu hormonsuz domatesler için bu siteden ev alınır. Şaka bir yana iş mi şimdi bunlarınki? İki kucak domates bir sepet hıyar yetiştirip milletten aferin alacaksın da ne olacak? Gidip adam gibi pazardan alışveriş yapsanıza. Sıra kabak ve patlıcanlara gelmeden kalktık çok şükür. Bir süre daha dolaştık sitenin içerisinde. İnsanlarla sohbet ettik. İçlerinden biri 40 konaklardaki evini satıp gelmiş buraya. Hani şu gece konuların yıkılıp devasa lüks apartmanların yapıldığı semt. En üst katta bir dubleks alıp nefis bir teras düzenlemiş, vadi manzaralı. Kış bahçesi bile yapmış ama gelin görün ki apartmanda ayakkabılarını kapısının önüne koyan aileler varmış. Eski gece kondu sahiplerinden. Oysa bu sitede kalbur altı adam bulmak mümkün değilmiş. Sizler ne işle meşguldünüz? Ben bankacıyım, karım özel bir şirkette pazarlama müdürü dedikten sonra göze girmek için az daha devam edecektim. Ayakkabılarımızı asla kapının önüne koymayız ve hatta bu tip ailelerden tiksiniriz. Özellikle karımın müdürlüğünden etkilendi. 40 konaklardaki şahane dubleksini kalbur altı komşuları yüzünden satmak zorunda kalan beyefendi. Yanından komşu olma dileğiyle uğurladı bizi. Hayatım, burada yaş ortalaması 90'ın üzerinde. Biz ne yapacağız aralarında? Öf, abarttın yine. Tamam, bunu abartıyorum. Zerzevatçılar ve 40 konak mağduru gençtiler. Peki kombi ve peteklerin 10 milyar tuttuğunu da mı abartıyorum? 100 yaşında adam yalan söyleyecek değil, hesap ortada. Doktor efendinin sattığı şeyden ilandaki şahane villaya ulaşmak için eşek yüküyle para dökmemiz lazım. İpten adam kurtaracak sağlamlıkta mantık yürüterek karıma burayı almamamız gerektiğini anlattım. Dinlemedi beni. Kılıbıklığın bu kadar pahalıya patlayabileceğini bilseydim, evliliğimizin başında farklı bir strateji izlerdim. Oldu, alalım ama camında satılık yazan başka evler de var. Onları da arayıp soralım. Bunu kabul etti. Ve siteden çıkarken Bekçi Kulübesi'nin camında asılı bir kağıt gördük. Sahibinden satılıkların tamamını yönetim listelemiş, 13 tane. Karım okuyor, ben yazıyorum. Bakın, size bir tüyo vereyim mi? Bekçi soruyor bunu. Onun da yaşı 70'i aşkın. Korkarım evlerin etrafındaki geniş bahçeler önümüzdeki 10 yıl içinde mezarlığa dönüşecek. Bunu düşününce hem utandım hem de tüylerim diken diken oldu. Verin dedim. Alıcıysanız doktorunkini kaçırmayın. Biz de onun için geldik zaten. O kesin satıcı. 110'a kadar düşecek. İlanda da 110 yazıyordu dedim. Gazetenin kendisinden hızlı davranmasına bozuldu ve bir süre düşündükten sonra gözlerini kısıp aslında o 100'e de bırakacak. Karısı kesin satmak istiyor dedi. Tesadüfe bak, benimki de kesin satın almak istiyor. Kadın başka bir yerden ev bulmuş, annesiyle mi ne kalacakmış? İkimizin de elini eşlerimiz zayıflatıyor doktor bey. Ama ben senin hakkında daha fazla bilgiye sahibim. Kadın çok fena. Eminim benimki kadar fena değildir. Verdiği 10 milyarlık bilgiye duyduğum minnettarlıkla tanışıp teşekkür ettim Şenol amcaya. Eve dönünce aldığımız diğer numaraları da üşenmedim, tek tek aradım. Fiyatlar 150, 185, ben piyasayı bilmiyorum ama alıcıysanız konuşuruz ve özel bir satıcı. Vallahi ben kesin satacağım diye bir şey yok. Ama kafamdaki rakamı veren birini bulursam satarım. Peki kafanızdaki rakam kaç? Benim kafamdaki rakam 280. Kafanı görmek isterdim doğrusu. Serbest piyasa ekonomisi diye buna derim. Kimsenin doktor bey gibi bir karısı olmadığından fiyatlar uçmuş. Her şey aleyhime. Çaresiz aradım doktoru. Kadir Bey, biz evi gördük. Nasıl, beğendiniz mi? Yok, beğenmediğimizi söylemek için aradım. Beğendik, isterseniz görüşelim. Sevindi doktor bey. Çok iyi bir alışveriş yaptığımı söyledi. Henüz alışveriş yapmadık ki, sadece görüşelim dedim. Yani pazarlık filan. Yalnız 110 milyarda biraz pazarlık payı vardır herhalde dedim. Pazarlık payı var tabii ama ben pazarlık yapmaktan acizim. Hayır, olmaz. Orası için 110 ucuz zaten. Aslında biz de satmayı düşünmüyorduk. Karınız Kadir Bey, onun annesiyle oturma kararı. Araya girip söyleyemedim bunu. Ama benim karım bitir artık şu işi, yoksa oyarım gözlerini diyerek bakıyor. Şu an şehir dışındayım. Telefonda bağlayalım biz bu işi dedi. Uysal uysal tamam dedim. Üstüne bir de garanti aldı. Sözüme güvenerek bundan sonra arayanlara satıldı diyecekmiş. Zaten soran birileri de varmış. Ona da tamam dedim. Ve gitti bizim 110 artı bilmem kaç milyar artı 11 ay boyunca birer milyar. Kartvizitini de biraz daha açtı Kadir Bey. O bir beyin cerrahıymış, profesörmüş. Ne yalan söyleyeyim, gerçekten etkilendim. Önümüzdeki hafta Ankara'ya geliyor ve işi bitiriyoruz. Parayı mutlaka peşin istiyor. Ben de böylesini tercih ederim. Parça parça ayrılmak daha zor olur. Artık üzülmemin bir faydası yok deyip karımın şenliğine yandan katıldım. Bahçemize ıhlamur ekeceğiz. Bodrumu hobi alanı yapacağız. Terasta yatıp yıldızları seyrederek uyuyacağız ve daha neler neler. Pazartesi günü Kadir Bey'i aradım. Dönmüş, Ankara'daymış. Anladığım kadarıyla siz hazırsınız dedi. Parayı kastediyor. Hazırım dedim. Şimdi hastam var. Akşama doğru ben sizi arayayım, buluşalım. Tamam dedim. Öğleyin devir işlemleri için kooperatif aradım. Başkan yardımcısı Adem Bey'le görüştük. Kaça aldınız? 110 milyar. Bedava dedi. Ardından da kıt bir Türkçeyle güç bela alışverişten önce benimle tanışmak istediğini anlatmayı becerdi. Adamın konuşma tarzını görünce ben daha çok tanışmak istedim onunla. Belki de Bahri Bey'in uzun ömründe gördüğü en iyi kooperatif yönetimini hiç de iyi bir kooperatif yönetimi değildir diye kuşkulandım birden. Yönetim olarak kullandıkları muhasebe bürosunun adresini alıp hemen çıktım yola. Adem Bey'in görünüşü de Türkçesinden daha düzgün değil. Herifin kaşı gözü oynuyor. Eşek kafa, doktora söz vermeden önce yönetimle tanışmayı neden akıl etmedin? Harami gibi bir tip bu. Ne iş yapıyormuşum, nerede çalışıyormuşum, nereliymişim, evli olduğumu öğrenince yıkıldı. Çünkü gittikçe derinleşen sorularından bana kızını vermeyi düşündüğünü anladım. Karşı atak geliştirip ben sormaya başladım. Bu kooperatife ne zaman başladınız? Arsayı 86'da almışlar. Bahri Bey, bitmeye yakın girdim derken haklıymış. Yönetimde kimler var? Başkan emekli albaymış. Ferit Bey, yani bu büronun sahibi, denetçiymiş. Aynı zamanda kooperatifin muhasebesini tutuyormuş. Adam denetçi, adam büronun sahibi, adam kooperatifin hesaplarını tutuyor. İyi de kim kimi denetliyor be adam? İyice kıllandım. Doktor, galiba yaktın beni, karının kıymetini bil. Karanlık bir klasörden iki dilekçe çıkardı. Birini Kadir Bey, daha doğrusu ev onun üzerine olduğundan karısı dolduracak, diğerini ben. Nüfus cüzdanı sureti filan da gerekiyor. Ben eşekliğime yanarak kalkmaya davranmışken Adem Bey bir müşteri daha var dedi. Muştarı ya da möşteri gibi bir şey söyledi, ben doğrusunu anladım. Onun yolu öyleyse diyecekken karım geldi aklıma ve ama biz Kadir Bey'le anlaştık dedim. Tamam canım, siz biraz daha bastırır alırsınız. Çıkarken bu biraz daha bastırmanın ne demek olduğunu anlayamadım. Arabayı park ettiğim sokağa doğru giderken telefonum çaldı ama açamadan kapandı. Numaraya baktım, arayan Kadir Bey. Bekledim, tekrar aramayınca ben aradım. Beni mi aradınız Kadir Bey? Evet evet, ama açmayınca meşgulsünüz herhalde dedim. Nasıl açmayınca? Telefon sadece iki kez çaldı. Neyse, bunu tartışmanın gereği yok şimdi. Kooperatife uğrayıp devir için dilekçeleri falan aldığımı söyledim. Ya bizim oraya 120 veren var. Vallahi doktorcum, senin adına değilse de kendi adıma çok sevindim. Tabii sevincim eşimi hatırlayana kadar sürdü. Kadir Bey, biz sizinle anlaşmıştık dedim. Anlaşmıştık ama... Tam bu noktada azıcık bekleyip resmen mod değiştirdi Kadir Bey. Utanarak söylüyorum, yavşaklaştı. Yahu kardeşim, sen söyle şimdi, orası 120 etmez mi? Kadir Bey, biz o fiyatı pazarlık yaparak belirlemedik ki. Siz ilanda yazdığınız rakamı. Bunun nesi komikse kahkaha attı. İlanı o vermiş ama ev karısının üzerineymiş. Kendisi sadece aracıymış ve karısı aslında evi satmak istemiyormuş. Seni bekçiyle yüzleştirirsem görürsün karın satmak istiyor muymuş, istemiyor muymuş. Kulağına yapışıp sormak lazım. Doktor adamsın. Hem de beyin cerrahı hem de profesör. Seni daha ne kadar eğitsinler? Utanmıyor musun rezilliğinden? Yok, uğraşmaya değmez. Sustum. Onun da aynısını yapıp görüşmenin bitmesini bekliyorum. Beni yağlamaya başladı. Çok akıllı bir gençmişim. Zevklerimiz de uyuyormuş. Henüz yüz yüze gelmiş değiliz. Beni kiminle karıştırıyor acaba? Demek istiyor ki eve 120 veren olmasına rağmen ben sırf seni çok sevdiğimden mutlaka sana satmak istiyorum. Ve ben anlıyorum ki eve 120 falan veren yok. Derdi alt pazarlığı yapıp 10 olmazsa 5, 5 olmazsa 3 falan daha koparmak. Bu yöntem beyninde tümörle kucağına düşen zavallı hastalarına söker ancak, rezil adam. Bana kalsa 110 da vermezdim senin evine. Karımdan korktuğumdan yemeğe kalktım bu naneyi. Zaten telefon görüşmesinin faturasını da bana kilitledi terbiyesiz. Kısa kesmek için anladığım kadarıyla siz sözünüzden cayıyorsunuz dedim. Yine kahkaha attı. Caymıyormuş da caydırmaya çalışanlar varmış. Kalıbımın basarım Adem'den bahsediyor. Piyasayı yükseltmek için gaza getirmiş olmalı bunu. En son biraz daha düşüneceğini söyledi. Acı haberi koşup sevinçle karıma yetiştirdim. Çok prensip sahibi bir insandır kendisi. Alışverişten caymak konusunda tam yetki verdi bana. 2 gün sonra telefonum çaldı, açtım. Arayan Adem. Merak etmiş bizim alışverişin ne olduğunu. Kadir Bey'le görüşmediniz mi? Dedim. Yoo dedi. Numaramı nereden aldınız? Ben onu cep telefondan aramamıştım ki. Evden büroya telefon etmiştim. Kilitlendi Adem. Çözülmesini beklemeden iyi günler dileyip yüzüne kapattım telefonu. Tahsilin cahilliği almasıyla ama başka bir şeyin baki kalmasıyla ilgili bir söz vardı. İnsanın dili varmıyor ki. Adam doktor, beyin cerrahı hem de profesör. Kulağından tutup hangi kalburu atsan üstünde kalabilecek kalitede yani. 14. ayrımın sonu. Sayfa 215.